Ayrım 2. Türkiye Şarkısı, Nazım, Aziz Nesin. Sayfa 21. Vera belgeleri niçin sattı? Vera Hikmet nedense hesap vermeye gereksindi. Nazım Hikmet'in ölümünden sonra bir Nazım Hikmet komisyonu kurulmuştu. Başkan, dostumuz Konstantin Simonov'tur. Bu komisyonda ondan başkasını çalıştığını da görmedim. Simonov'un dostu Nazım Hikmet için yaptığı yararlı işlerden biri, Moskova Devlet Arşivi'nde Nazım Hikmet için bir bölüm açtırmış olmasıdır. Nazım Hikmet'in mektupları, notları, el yazıları, fotoğrafları ve Nazım'a değin bütün belgeler bu arşivde toplanmaya çalışılmaktadır. Vera kendisinde bulunan belgeleri bu arşive 8.000 ruble karşılığında sattı. Bu bölümün başında Vera nedense hesap vermeye gereksindi dedim. Neden sesi yok? Bunun nedenini çok iyi biliyorum. Kocasının belgelerini devlet arşivine para karşılığı vermiş olması yüzünden Vera epeyce kınanmıştı. Şimdi bir anlamda savunmasını yapıyordu Vera. 1965 yılında Konstantin Simonov bu konuda şöyle demişti. Münevver, Nazım'ın kendisine gönderdiği mektupları arşive bağışladı. Karşılığında para istemedi. Galya ise hiçbir belgeyi vermedi. Vera, kendisinde olan belgeleri 8.000 rubleye sattı. Bu olay çok değişik biçimlerde yorumlandı. İlk yorum aşağı yukarı şöyleydi. Münevver tok gözlü kadın. Galya elindeki belgeleri ileride daha da çok değerlendirmek istiyor. Vera, geçinecek bir işi de olduğu halde Nazım'ın belgelerini 8.000 rubleye sattı. Yıllar geçtikçe benim yorumumda kimi değişiklikler oldu. Nazım'ın yaşamında nikahlı ya da nikahsız olarak birlikte yaşadığı bildiğimiz kadarıyla 7 kadın var. Bunlardan tanıdığımız 4'ü arasında çekişme Nazım'ın ölümünden sonra da gizli olarak sürüyor. İşlerinde hiç konuşmayanı, Nazım'ın üstüne tek söz söylemeyeni var. Bu da bir başka türlü öç alma. Münevver Nazım'ın tek oğlunun anasıyken belgeleri arşive bağışlayarak elindekileri parayla satan Nazım'ın son eşinden soylu bir intikam almış oluyor herkesin gözünde. Galya'ya gelince onun Nazım'dan ayrılması çok zorluklu oluyor. Ayrılmıyor. Neredeyse sökülüyor Nazım'dan. Nazım'la aralarında nikah yok. Ama 8 yıl süren birliktelik var. Nazım'ı Vera'ya bırakmak zorunda kalınca çok aşırı, dişice hırçınlaşıyor. Bir koşulla ayrılacaktır. Nazım bütün eşyayı kendisine verirse. Noterden eşyanın listesi yapılıp onaylanıyor. Artık bütün eşya Galya'nındır. Noterden onaylı bu eşya listesi bendedir. Bu olayın ışığında Galya'nın niçin arşive Nazım'ın belgelerini vermediğini daha iyi anlayabiliriz. Çünkü Nazım'ın belgelerinin yıllar geçtikçe daha çok değerleneceği onun için özel arşiv kurulmasından bellidir. Galya için bu sözlerime bakarak hemen bir yargıda bulunmayın. İnsanlar değişiyor. Bugünkü Galya'yı da dinlememiz gerekiyor. Nazım'ın belgelerini para karşılığında veren bir tek Vera'dır. Vera sofrada soruyor. Niçin bana kimse sormuyor aldığım 8.000 rubleyi ne yaptığımı? Niçin benden bu paranın hesabını sormuyorlar? Babayev, Vera'nın bu sorusunu saçma buluyor. Niçin soracaklarmış sana? Bir kez sen satmışsın belgeleri. Paranda ne istersen yaparsın. Kimle karışabilir? Oysa Vera, bu hesabın sorulmasını istiyor. Belli ki bu 8.000 rubleden ve çıkan söylentilerden çok tedirgin olmuş. Sözcüklerle söylemediği ama söylemeden anlatmak istediği bir şey daha var. Nazım Hikmet'in nikahlı son eşi ve bu nedenle yasal mirasçısı kendisi olduğu, olması gerektiği halde Nazım Hikmet'in telif hakları miras olarak Vera'ya değil, Mehmet'e ve dolaylı olarak da Münevver'e kalmıştır. Vera'nın buna hiçbir karşı gelişi yok. Nazım, ölümle yüz yüze geldiğini sandığı zamanlar birkaç kez vasiyet yazmış ya da yazdırıp kendisi imzalamıştır. Bu vasiyetler Nazım'ın o andaki ruh haline göre değişiktir. Birbirini tutmaz. Bu vasiyetlerden biri belki de sonuncusuna göre yapıtlarının telif hakkı Vera'ya kalmamıştır. Anlatıyor Vera. Her şeyden önce Nazım'ın 11 yıl yaşadığı ve içinde öldüğü evi kendi eşyasıyla sağlığında olduğu gibi korumak gerekiyordu. Elbette öyle. Ama bu evin olduğu gibi korunması kolay değil. Nazım öldükten sonra bir tek Vera için bu ev büyüktür. Vera'nın daha küçük bir eve taşınması gerekiyordu. Ya da ayda 40 ruble kira ödeyecekti. Sovyetler Birliği'nde 40 ruble kira olağanüstüdür. Nazım'ın evinin gerçek kirası çok düşüktü. Ama Vera'nın bu büyük evde tek başına yaşaması bir lükstü. Bu nedenle yüksek kira ödeyecekti. Ayda 40, yılda 480 ruble eder. 10 yılda 4.800 ruble. Vera, bundan başka diyor, Nazım'ın mezarındaki anıt için de 1500 ruble verdim. Bu sözünü anlayamadım. O güzel anıtı Vera mı yaptırmıştı? Hayır. Nazım'ın mezarındaki anıtın yapılması için parti 5000, Sovyet Yazarlar Birliği de 1000 ruble vermişti. Anıt projesine göre Moskova'da bir fabrikada yapılıyordu. İş ilerledikçe anıtın projedeki oylumda yapılabilmesi için 6000 rublenin yetişmediği görüldü. Anıt için daha küçük bir taş kullanılacaktı. Vera, anıtın projedeki boyutta yapılmasını istedi. Bunun için de 1000 ruble daha ödenmesi gerekirdi. Vera 1000 rubleyi verdi. Anıt yapıldı ama yanlış mezara konulduğu görüldü. Anıtın oradan taşınması, Nazım'ın mezarına yerleştirmesi için gereken 500 rubleyi de Vera verdi. Şimdi soruyor Vera. Belgeleri 8000 rubleye satmamış olsaydım bu paraları nereden sağlayabilirdim? Hesabını vermiş, biraz rahatlamıştı. Ağlıyordu. Bunları açıklamam için değil, beni dost bildiğinden belki de boşalmak için anlatıyordu. Asıl size anlatmak istediğim bunlar değildi. Bunları anlatmayacaktım, dedi. Nazım'ın dramlarından biri. Nazım'ın ölümünden bir ay kadar önce evi onartmaya kalkmışlar. Eve badana boya filan yapılacak. İşçiler rahat çalışabilmeleri için evin boşalmasını istemişler. Nazım'la Vera da bir dinlenme evinde 15 gün kalmışlar. 28 Mayıs 1963 günü dinlenme evinden evlerine dönmüşler. Evde onarım bitmiş ama eşya ayakta, ortalık dandini denildiği gibi. Vera, biz her işi Nazım'la birlikte yapardık. Resimlerin asılacağı yerleri birlikte seçer, birlikte asardık, diyor. Galya ile konuştuğum zaman o da aynı sözleri başka bir biçimde söyleyecektir. 28 Mayıs günü, bir hafta sonra öleceğinden habersiz Nazım, Vera ile birlikte tabloları duvarlara asıyor. Vera da ev yardımcısı olan Şaşa ile Alexandra birlikte eşyayı yerleştirip düzenlemeye çalışıyor. Bir hafta sonra 3 Haziran 1963'te Nazım öldüğünde bile ev büsbütün yerleştirilmiş, düzenlenmiş değildi daha. Vera'ya göre o günlerde Nazım büyük bir bunalım geçiriyordu. Nazım genellikle içmezdi ya da çok az içerdi. Ama o günlerde içiyordu, diyor. Akşamları eve az da olsa sarhoş dönüyordu. Bir derdi, bir sıkıntısı olduğunu anlıyordum. Bir bunalım geçiriyordu. Nazım'ın o günlerdeki bunalımı nedendi? Vera'ya göre başka, Baba Efe göre başka nedeni vardı. Nazım'daki bunalımın, Vera'nın sandığı bunalım nedeni bence yanlıştır. Yanılıyor Vera. Onu yanıltan Nazım'ın kendisidir. Çünkü Nazım, ölümünden bir gece önce bunalımına neden olarak uydurduğu bir şeyi Vera'ya anlatmıştır. Ben şimdi burada Nazım Hikmet'in yaşamını anlatan bir roman yazmıyorum. Yazmış olsaydım, o günkü bunalımının değişik kişilere göre nedenlerini araştırır, aralarındaki çelişkilerden kendimce doğru sandığım yorumumu yazardım. Hepimiz ister istemez şimdilik Nazım'a değgin parça pürçük şeyler yazıyor, anılar anlatıyoruz. Nazım o gece geç vakit Vera'nın odasına giriyor. Hadi dışarı çıkalım, sana anlatacaklarım var, diyor. Vera kırmızı şalını omzuna alıyor. Evin karşısındaki parka gidiyorlar. Bir banka oturuyorlar. Nazım anlatıyor. Vera, Şenolas'ın Nazım Hikmet adlı anılarının son bölümünde o geceki konuşmaları için yaşamım boyunca unutamayacağım anlattıklarını diye yazmış. Bana soruyor, yazayım mı bunları da? Bana kalırsa hayır, yazmayın diyorum. Çünkü o gece anlattıkları doğru değildi, doğru olamaz. Belki de Vera, anılarından o parçayı tümüyle kaldırır, iyi de yapar. Peki neden böyle yapmıştı Nazım? Herkes kendi oyununu oynuyor. Vera anlatırken de anılarında da Nazım'ın son günlerinde mutlu bir yaşayışı, güzel, erişli günleri olduğunu söylüyor. Oysa gerçek pek de öyle değil. O son günleri değişik kişilerden dinlediğimiz zaman bu gerçeği öğreniyoruz. Nazım'ın son bunalımı da bundan geliyor. Bu durumdan ötürü kimseyi suçlamamak gerekli. Çünkü Nazım da içinde herkes kendi oyununu oynuyor. Son günlerinde Vera ile Nazım'ın arası pek öyle günlük güneşlik değil. Biraz gölgeli, biraz bulutlu, biraz da çatışmalı. Nazım'ın yaşamı yazılırken ister istemez bunlar da bütün gerçekliğiyle ya da gerçekliğine inanıldığı gibi anlatılacak. Nazım'ın tek çirkin resmi. Nazım'ın Baba Yep'teki resimlerinden birine uzun uzun acıyla baktım. Bu resmi çektirmemiş olsaydı diye düşündüm. Gördüğüm resimleri içinde Nazım'ın tek çirkin resmi. İnanıyorum ki kendisini fotoğraf kağıdının üstünde böyle görüneceğini bilseydi, objektifin karşısında ağzını açarak öyle gülmezdi. Gülmüş ve dişleri görünüyor. Görünen ön sıradaki dişlerinden üçü dördü maden kaplama, o denli çirkin bir görüntü ki, belki başkasında olsa çirkin durmazdı ama Nazım'a hiç yakışmıyor. Başka hiçbir resminde dişlerinin metal kaplama olduğu görülmüyordu. Altın ya da platin kaplama mı diye Baba Efe sordum. Beyaz metal kaplamaymış. Bu kaplama dişler Nazım'ın bireysel bir dramı için bana ipucu verdi. Moskova'ya geldikten bir süre sonra dişlerini tedavi ettirmiş. Dişlerini beyaz metalle kaplamışlar. O zamanlar Sovyetler Birliği'nde beyaz diş kaplaması yapılmıyordu. Vera ile evleneceği sırada Nazım tüm dişlerini çektirip takma diş kullanmaya başlamış. Evet, Nazım'ın şiirlerini ve bütün yazdıklarını doğru değerlendirmek, hangi dönemde hangi tür şiirleri yazdığını ve sanatındaki aşamaları, dönemleri anlayabilmek için yaşamını bütün ayrıntılarıyla hatta takma dişine dek bilmemiz gerekiyor. Moskova'ya son gelişinden sonra Nazım'ın şiirlerinde özlem dönemi, daha sonra doyumsuz bir aşk dönemi ve onunla birlikte de ölüm şiirleri dönemi başlıyor ve o dönemlerde bu türler ağır basıyor. 61 yaşındaki takma dişli Nazım'ın 31 yaşında genç, dinç ve diri bir eşi vardı. Yatarken takma dişler ağzından çıkarılıp ilaçlı bir su içine bırakılacak. Ertesi sabah yeniden ağza takılacak. Takma dişler çıkarıldıktan sonraki yüzün görüntüsünde tasarlamalıyız. 3 Haziran 1963 sabahı. Nazım birkaç yönlü dramın içine düşmüştü. Bu dramların bireysel olduğu denli, politik, toplumsal yönleri de var. Bunlar onu bir kez değil, birkaç kez öldürecek dayanılmaz acılardı. 3 Haziran 1963 sabahı kapıdan gazeteleri almaya gidip de oracıkta ölünce bu anı Vera uzun uzun bütün ayrıntılarıyla anlattı. Üçüncü kez dinliyorum ama bu kez yeniden yaşıyormuş gibi anlattığı için daha etkili oluyor. Cenaze evden çıkarılmadan önce maskını alıyorlar. O mask şimdi maske alan kişide duruyor. Satmak istiyormuş. Belki arşiv satın alır. Ama o mask Nazım Hikmet'in güzel ve görkemli yüzünü göstermiyor. Çünkü Nazım o sabah gazeteleri almak için her gece yattığı divandan kalkıp kapıya giderken daha takma dişlerini ağzına koymamıştı. Dişleri olmadan alınmış bir yüz maskı da elbet Nazım'ı kendi doğallığında göstermiyor. Nazım'ın son dramı. Vera yattığı odadan Nazım'ın ayak seslerini duymuş. Her sabahki gibi gazeteleri almaya gittiğini anlamış. Nazım gazeteleri alacak, dönecek. Bir süre sonra da Vera'nın yanına gelecek. Ama gelmiyor. Uzun zaman bekliyor Vera. Neden sonra kalkıp bakıyor. Nazım yüzü kapıya, sırtı eve dönük, bağdaş kurmuş gibi oturuyor. Bir heykel gibi. Sağlık örgütünden hekim ve görevliler geldiğinde Nazım kapı kanadının arkasında olduğundan içeri giremiyorlar. Vera'ya Nazım'ı çekmesini söylüyorlar. Vera yapamıyor bunu, eli varmıyor. Sağlık görevlileri zorlukla kapıyı aralayıp içeri giriyorlar. Hepimizin kendimize bile itiraftan çekindiğimiz gizli duygularımız vardır. Nazım'ın birazını anlattığım bu son dramını öğrenenlerden onunla bir süre yaşamları birleşmiş kimi kadınların o kadar genç kadınla evlenmeseydi diye işlerinden geçirmeleri, hatta ölmüş olan insandan bile çok gizli bir hınç almaları olasıdır. Çünkü Nazım, şu kadınla şu biçim yaşamasını sürdürseydi daha çok yaşardı diyenleri duydum. Yalnız Nazım'la ilişkisi olmuş kadınlar değil, onu hiç tanımamış oldukları halde kendi kocaların tekerlerinde tutmak içgüdüsüyle kimi kadınlar, Nazım'ı genç bir kadınla evlenmiş olduğu için gizlice kınayarak kendi kadınlıklarını dolaylı olarak savunabilirler. Niçin evlenmişti Nazım Vera'yla? Evlenmeseydi. Olaylar, olayların dışındakilerin gördüğü gibi olsaydı, hepimizin pek çok kör olmuş sorunları kolayca çözümlerini verirdi. Bir dram varsa, o dramı anlayabilmek için olaya o dramı yaşayan kişinin bulunduğu yerden bakmak gerekir. Nazım'ın kadınlara uydurarak anlattığı çok olmuş. Son günlerinde Vera'ya daha yakın olmak istemiş. Bu istek onu zaman zaman çocuklaştırmış. Sevilsin, ilgilenilsin diye hastalık uyduran çocuklar gibi. Nazım da Vera'ya bir şeyler anlatıyor. Vera'nın Nazım'ın ölümünden 6 ay kadar önce çok yakın bir arkadaşına açıkladığına göre bir gece Nazım krizde geçirmiş. Bu durumda Nazım'ı isteyince yakınlık kolayca kurulamıyor elbet. Nazım'ın 3 kol saati. Nazım Hikmet'in 3 kol saati varmış. Kullandığı kol saatinin kadranındaki sayılar fosforluymuş. Birisi saatteki fosforun hasta kalbine zararlı olduğunu söylemiş. Nazım da hemen o saati beyinden çıkarıp Baba Efe vermiş. Şimdi o kol saati Baba Efe'dedir. Öbür iki kol saati aynı model, aynı biçimmiş. Bunlardan birini oğlu Mehmet'e vermiş, birini de kendi kullanıyormuş. Nazım'ın en yakın dostlarından biri de Humanite gazetesinin yazarlarından Pierre Courtet'ti. Fransızlardan Aragon'la Courtet'i çok seviyordu. Ölümünden 20 gün önce Pierre Courtet'in ölüm haberini aldı. Bu ölüm haberi Nazım'ı yıkmıştı. Acı haberi aldığında Nazım Dere ile birlikte bir su kıyısında oturuyormuş. Bir zaman donup kalmış. Hiç konuşmamış. Kolunu suya sokmuş, suyla oynamaya başlamış. Elini suyun içinde kürek gibi sallayarak suları o yana bu yana itiyormuş. Dalıp gitmiş öylece. Neden sonra bileğini de kolunun su içinde olduğunun ayırdına varmış. Gömlek ve ceket kolu da ıslanmış. Elbet kol saati de uzun zaman suyun içinde kalmış. Ama saat hemen bozulmamış. 3 gün çalışmış, sonra durmuş. Nazım bozulan kol saatini onartmaya ya da yenisini almaya fırsat bulamadan bu olaydan 20 gün sonra ölüyor. Vera, Nazım'ın suya sokup bozduğu son kol saatini bana verdi. O saati de Nazım'ın bendeki öteki eşyasının yanına koydum. İleride kurulacağını umduğum Nazım Hikmet Müzesi'ne verilmek üzere emanet olarak koruyorum. Bin Turnacık. Oraya gidenler, orada yaşayanlar bilirler. Moskova'da çiçek çok pahalı bir nesnedir. Yaz kış, karda yağmurda her ne zaman Nazım Hikmet'in mezarına gitseniz, o mezara konulmuş birkaç demet çiçek, birkaç dal gül bulursunuz. Öleli 13 yıl oldu. Nazım'ın mezarı bir tek gün bile çiçeksiz kalmadı. Bu çiçekleri koyup saygı gösterenler ve Nazım'ı ananlar, Nazım'ı tanıyanlar dostları, arkadaşları değildir. Dostlarının da elbet Nazım'ın mezarını ziyaret edip oraya çiçek bıraktıkları olur. Ama her gün birkaç çiçek demeti, hatta saksıyla bir çiçek, birkaç dal gül bırakanların çoğu Nazım'ı hiç görüp tanımamış, salt onun şiirlerini okuyup hayranlık duymuş olanlardır. Bu hayranlar içinde çok yaşlılar olduğu gibi gençler de vardır. Vera, Nazım'ın mezarını ziyaret eden çiftleri, sevgilileri çok görmüştür. Mezardaki anıtın dibinde bir kutu vardır. Okurları, hayranları ziyaretle ve çiçek koymakla yetinmezler. Bu kutuya mektuplar, yazılar da bırakırlar. Bu mektuplara yazılan her mezarı ziyarete gidişinde Vera oradan alır, evine götürür. Bu yazılarda hayranlık duyguları anlatılmıştır, iş dökülmüştür ya da bu denli büyük şairin eşi olduğu için Vera'nın mutluluğu anlatılmış, Vera yüceltilmiştir. Büyük sanatçıların ölümlerinden sonra da yaşamaları işte budur. Ölürler her ölümlü gibi ama ölümlerinden sonra da insanlarla ilişkileri sürer, mektuplar alır, kendilerinden söz ettirirler. Nazım'ın ölümünden sonra aldığı en ilginç mektup Japon çocuklarından gelmiştir. 1965'te Nazım Hikmet'in evine ilk gidişimde duvara asılmış renk renk kağıtlardan oluşmuş bir öbek görmüştüm. Dikkati çeken bir şeydi ama ne olduğunu anlayamamıştım. Yabani arıların oğullarını gördünüz mü hiç? Oğulda arılar hepsi üst üste bir yığın olurlar. Güneş de vurunca arılar renk renk parlayıp yansır. İşte böyle bir şeydi Nazım'ın evindeki o renkli kağıt parçacıklarından oluşan öbek. Vera o zaman bu renkli kağıtlardan yapılmış süsün Japon çocuklarından geldiğini söylemişti. Ama ne olduğunu pek anlayamamıştım. Ertesi yıl Nazım'ın evini ikinci ziyaretimde de bu kağıtlardan süsün adını öğrenmiştim. Bin Turnacık. Nazım'ın evini daha sonraki gidişlerimde turnacıkları yerinde görememiştim ama ansıyamamıştım da onları unutmuşum. Evi bu gidişimde Vera, turnacıkları size vereceğim, dedi. Moskova'dan ayrılacağım gün onları bana verdi. İstanbul'a getirdim, şimdi evimdedir. Nedir bin turnacık? Nazım, çağında dünyada olan bütün olaylarla şair olarak ilgilenmiş, dünyanın bütün acılarını, dertlerini, sorunlarını kendi içinde, yüreğinde duymuş, bunlar üstüne şiirler yazmıştır. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının doğurduğu toplumsal acı da Nazım'ın şiirlerinde en etkin biçimde anlatılmıştır. Atom bombasını saçtığı ölüm yağmuru, bombanın atılışıyla bitmedi. Atom bombası atıldıktan sonra da atom ölümü denilen ölümler yıllar yılı sürdü. Nazım bu konuda çok şiir söyledi. Kız çocuğu, kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki, kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı teyze, amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. 1956. Nazım, bulutlar adam öldürmesin, radyoaktiviteli yağmurlar üstüne, bir kız vardı Japonya'da gibi bu konuyu işleyen birçok şiir yazdı. 3 Haziran 1963'te radyoaktiviteli yağmurlar üstüne şiirini yazdıktan bir ay bir hafta sonra, 39 gün, Nazım Hikmet öldü. Japon çocukları kendilerini düşünmüş ve kendileri için şiirler yazmış olan Nazım Hikmet'in ölüm haberini duyunca çok üzüldüler. Tıpkı bugün Nazım'ın mezarına çiçek koyanlar gibi, mezarındaki kutuya mektup ve yazı bırakanlar gibi Japon çocukları da ölümünden 20 gün sonra Nazım Hikmet'e bir mektup gönderdiler. Niçin ölümünden 20 gün sonra da hemen ölümünün arkasından değil? Çünkü Japon çocukları mektuplarıyla birlikte Nazım Hikmet'e bir de armağan göndermek ve bu armağanı da kendi elleriyle yapmak istiyorlardı. Bu armağan kalınca renkli kağıtlardan yapılmış 1000 tane turnaydı. Japon çocukları renkli kağıttan bu 1000 turnayı ancak 10-15 günde yapabilmiş, ölüm haberini alınca acıyla ağladıkları Nazım Hikmet'e yollamışlardı. Mektuplarını ve armağanlarını o sırada Japonya'da bulunan Inturist'in bir görevlisiyle göndermişlerdi. Vera Hikmet'e Sovyet Yazarlar Birliği Yabancı İlişkiler Komisyonu'ndan gelen 8 Ekim 1963 tarihli mektup şöyleydi. Nazım Hikmet'in ailesine verilmek üzere Japon çocuklarının Bin Turnacık Derneği'nden aldığımız armağanı gönderiyoruz. Bu hediyeyi Inturist'in yönetim kurulu başkan yardımcılarından Boychenko Japonya'dayken almıştır. Japon çocuklarının mektubu. 23 Haziran tarihini taşıyan Japon çocuklarının Bin Turnacık Derneği'nin Japonca mektubunun çevirisi şöyledir. Nazım Hikmet, artık sürekli bir rüyaya girdiniz ve artık bir daha kalemi elinize alamayacaksınız. Ve insanlara başka çağrılar gönderemeyeceksiniz. Daldığınız bu sonsuz rüya içindeyken de biz Hiroşimalı genç kızların sizin şiirlerinizden ne büyük bir coşku duyduğumuzu öğrenmek isteyeceğinizi sanıyoruz. Barış Parkı'nda ölen kadının çocuğu heykeli dikiliyor. Bu heykelin adı Patlayan Atom Bombası Çocukları. İşte bu heykelin yapılması, hazırlanması sırasında patlayan atom bombasının, yani Hiroşima'nın çocukları sizin şiirlerinizden esinlendiler. Atom bombasından hiçbir zarar görmediğiniz halde insanların yüreklerini parçalayan o şiirleri nasıl yazabildiniz? Evet, sizin yüreğinizde de bizim yüreklerimizi parçalayan aynı duygular vardı. Çünkü siz de bizim gibi atom ve hidrojen silahlarına karşı duyduğumuz kini duyuyordunuz. O kin ki Hiroşima ve Nagasaki insanlarını hala uyutmuyor. Ve çünkü siz barış istiyordunuz. Bugün o patlamanın 18. yılında radyoaktivite etkisiyle suysuz insanların ölümü hala sürüyor. Ölmek istemiyoruz diye haykıran insanlar hala ölüyorlar. Bunlar bir daha olmasın diye biz barış savaşını sürdürüyoruz. Sesimiz çıktıkça bağıracağız. Nazım Hikmet'in düşünceleri ve çabaları boşa gitmesin diye çağrımızı ve eylemimizi sürdüreceğiz. Hiroşima'nın, Nagasaki'nin, Yansu'nun kurbanlarının acıları unutulmasın diye çağırıyoruz, bağırıyoruz ve her türlü eylem ve davranışta bulunuyoruz. Hiroşimalı çocuklar size saygıyla, sevgiyle ve teşekkürle 1000 turna gönderiyorlar. Bu 1000 turna sizin büyük coşkuyla istediğiniz barışın simgesidir. Nazım Hikmet, bu armağanımızı lütfen kabul edin. Bu armağanı size, akrabalarınıza ve arkadaşlarınıza yolluyoruz. 23.06.1963. Japon çocuklarının da söylediği gibi atom bombasının acısını duymadığı, oğlu atom bombasıyla ölmediği, kendisi yaralanıp zehirlenmediği halde oğlu atomdan ölmüşçesine, kendisi yaralanıp ölüm yoluna düşmüşçesine hiç tanıyıp bilmediği insanların acılarını yüreğinin en derinliğinde duyarak onların acısını, şarkısını, çağrısını şiirlerinde dile getirmek. Nazım bunu yapmış olduğu için ölümünden sonra da yaşıyor, ölümünden sonra Japon çocuklarından mektup armağan alıyor, mezarına çiçekler konuyor. Daha çok yaşayacak Nazım, hey koca Nazım, sen çok yaşa. Nazım'ın 1960'ta yazmış olduğu Japon Balıkçısı adlı şiirini de sunarak dizinin bu bölümüne son veriyorum. Japon Balıkçısı. Denizde bir bulutun öldürdüğü Japon balıkçısı genç bir adamdı. Dostlarından dinledim bu türküyü. Pasifik'te sapsarı bir akşamdı. Balık tuttuk, yiyen ölür. Elimize değen ölür. Bu gemi bir kara tabut. Lumbarından giren ölür. Balık tuttuk, yiyen ölür. Birden değil, ağır ağır. Etleri çürür, dağılır. Balık tuttuk, yiyen ölür. Elimize değen ölür. Tuzla, güneşle yıkanan, bu vefalı, bu çalışkan, elimize değen ölür. Birden değil, ağır ağır. Etleri çürür, dağılır. Elimize değen ölür. Badem gözüm, beni unut. Bu gemi bir kara tabut. Yumbarından giren ölür. Üstümüzden geçti bulut. Badem gözüm, beni unut. Boynuma sarılma, gülüm. Benden sana geçer ölüm. Badem gözüm, beni unut. Bu gemi bir kara tabut. Badem gözüm, beni unut. Çürük yumurtadan çürük. Benden yapacağın çocuk. Bu gemi bir kara tabut. Bu deniz bir ölü deniz. İnsanlar ey, neredesiniz? Neredesiniz? 1956. İkinci ayrımın sonu, sayfa 39.